Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde sizin bize ilettiğiniz tek bir ama oldukça düşündürücü bir metin var. Avukat Mehmet Bacaksız'ın Türk Milliyetçiliği ile Siyasi Ümmetçilik Bağdaşır mı? Başlıklı yazısı. Yazar metne girerken ilginç bir gözlemle başlıyor aslında. Yani bazı Türk milliyetçisi olduğunu söyleyen çevrelerin, yazarın siyasi ümmetçi dediği kesimlerle hani böyle görünürde bir yakınlık içinde olması ve soruyor, yani bu durum ne kadar normal? Bizim de buradaki amacımız işte tam bu sorunun peşinden gitmek. Metnin argümanlarına bakarak bu iki ideoloji temel prensiplerde gerçekten yan yana gelebilir mi, gelemez mi onu anlamaya çalışmak.
Kesinlikle. Metin de zaten bu iki dünya görüşünü 8 ana başlıkta karşılaştırıyor. Aralarındaki temel farkları göstermeye çalışıyor. Aslında daha ilk maddede işin özüne dokunuyor gibi yazar. Metne göre Türk milliyetçiliğinin merkezinde Türk milleti ve onun değerleri var. Ama siyasi ümmetçilik denen görüş, metnin iddiasına göre milliyetçiliği bir tür ırkçılık gibi görüp, yani temelden reddediyor. Bu bile yazarın bakış açısıyla daha en baştan çok ciddi bir ayrılık noktası demek.
Evet, bu ilk nokta bile aslında yazarın ne kadar temel bir ayrıma gittiğini gösteriyor. Peki metin bu temel farkı başka hangi alanlarda somutlaştırıyor? Mesela devlet yapısı, orada nasıl bir karşıtlık var?
Bacaksız'ın yazısına göre Türk milliyetçiliği için milli ve üniter devlet yapısı olmazsa olmaz. Yani tek merkezden bölünmez bir bütün. Öte yandan metinde siyasi ümmetçiliğe atfedilen model daha farklı. Belki federasyon, belki konfederasyon gibi, hani daha ademi merkezciyetçi bir yapı.
Anladım. Farklı bölgelere ya da gruplara belki özellik tanıyabilecek bir model yani.
Evet, ima edilen o. Bu devlet yapısındaki fark da doğal olarak dil politikasına yansıyor metne göre.
Yani üniter devlette tek resmi dil varken diğer modelde farklı diller de işin içine girebilir, öyle mi?
Aynen öyle. Metin diyor ki, Türk milliyetçiliği için Türkçe tek ve tartışmasız resmi dildir. Ama siyasi ümmetçilik, iddia edilen o federatif yapıya uygun olarak başka dillere de resmi statü vermeye daha açık olabilir. Semboller üzerinden gidersek bayrak meselesi var mesela.
Orada da mı bir zıtlık var?
Metne göre evet, Türk milliyetçiliği için ay yıldızlı bayrak kutsal, birleştirici bir değer. Ama siyasi ümmetçiliğin önceliği metindeki iddiaya göre yeşil sancak. Milli bayrakları ikinci plana ittiği, hatta reddettiği bile savunuluyor.
Devlet yapısı, dil, bayrak, bunlar çok temel şeyler. Peki ya başkent? Orada bile mi bir ayrışma görüyor yazar?
Evet, bu da ilginç bir nokta. Metne göre milliyetçilik için Ankara sadece idari başkent değil, aynı zamanda milli mücadelenin, cumhuriyetin sembolü, tartışmasız yani. Ama siyasi ümmetçilik için yazarın iddiası o yöndeki tarihi ve dini referanslarla İstanbul daha ön planda, özellikle hilafet merkezi olarak.
Anlıyorum ama belki de en keskin ayrılık sanırım laiklik konusunda, değil mi? Metin orada ne diyor?
Kesinlikle. Orası belki de en net ayrışma noktası olarak sunuluyor. Yazarın çizdiği çerçevede Türk milliyetçiliği, devlet yönetiminde laikliği, yani din ve devlet işlerinin ayrılmasını temel alıyor. Diğer tarafta ise metin siyasi ümmetçiliğin hedefinin şeriatla yönetilen bir düzen olduğunu iddia ediyor. Yani dini kuralların hukuka ve yönetime esas alındığı bir yapı.
Bu da doğal olarak şu soruyu getiriyor. Yönetime rehberlik edecek temel kaynak ne olacak?
Evet, yani bir yanda akıl ve bilim mi, diğer yanda dini naslar mı öncelikli?
Metnin iddiası bu yönde mi?
Tam olarak bu karşıtlığı kuruyor metin. Türk milliyetçiliği modernleşme hedefiyle aklı ve bilimi rehber alırken, siyasi ümmetçilik her konuda önceliği şeriat hükümlerine verir diyor. Son olarak da insan hakları, orada da bir ayrım çizgisi çekiyor.
Nasıl bir ayrım?
Metin, Türk milliyetçiliğinin temel hak ve özgürlükleri evrensel standartlarda savunduğunu, siyasi ümmetçiliğin ise bu hakları şeriat düzeninin korunması amacıyla sınırlayabileceğini, yani hakların şeriat çerçevesinde tanımlandığını öne sürüyor.
Tüm bu 8 maddeyi düşününce yazarın vardığı sonuç epey netleşiyor gibi.
Evet, metnin ana fikri bu aslında. Sıralanan bu 8 temel alandaki, yani millet anlayışı, devlet modeli, dil, bayrak, başkent, laiklik, yönetimin rehberi ve insan hakları, bu derin farklar nedeniyle Türk milliyetçiliği ile siyasi ümmetçiliğin ideolojik olarak bağdaşması yazarın bakış açısıyla mümkün değil. Bu iki anlayışın bir arada olamayacağını çok güçlü bir şekilde savunuyor.
Peki, yazarın en baştaki sorusuna dönersek, madem bu kadar temel farklar var diyor, neden bazı milliyetçi çevrelerin bu işbirliğine girdiğini düşünüyor? Ya da ne diyor bu konuda?
İşte o noktada yazar oldukça keskin bir yorum yapıyor ve bu durumu sorguluyor açıkçası. Bu işbirliğinin mantığını açıklama görevi o çevrelerindir derken kendi kişisel yorumunu da ekliyor. Ve bu tür işbirlikleri yapanların milliyetçiliğini sahte olarak nitelendiriyor. Tabii bu yazarın kendi yorumu, biz sadece metinde ne yazdığını aktarıyoruz burada.
Anlaşıldı. Oldukça net bir argüman ve sonuç ortaya koymuş yazar metninde.
Peki, bu derinlemesine incelemeyi bitirirken size yani dinleyicilerimize bırakacağımız bir düşünce ne olabilir? Şöyle bir soru belki. Metinde ortaya konan ve yazar tarafından bağdaşmaz denen bu köklü ideolojik zıtlıklara rağmen sahada bazen gördüğümüz siyasi ittifakları, yakınlaşmaları, işbirliklerini mümkün kılan dinamikler neler olabilir? Bu metnin doğrudan cevaplamadığı ama belki de sizin üzerine biraz kafa yormak isteyeceğiniz bir soru olabilir.